Ayrım 3.
Nasıl tencere ateşten kararmışsa, tabakların çiçekleri de sudan sararmış, kitabın kıyıları buruşmuş, her şeye bir alışkanlığın, biraz yorgun sevgisi sinmiş. Efendinin her gece eve pek geç döndüğü ve her dönüşünde için için pişen ve odayı mis gibi kokulu ve sıcak tutan böyle yalın ve hazır bir akşam yemeği bulmaktan hoşlandığı anlaşılıyor. Ah, o peynir çorbasının güzel kokusu! Bu bekar odasının düzenini görünce sahibinin bir memur, bütün yaşamlarına tam vaktinde daireye gitmek alışkanlığıyla etiketli dosya düzeni sinmiş o titiz insanlardan biri olduğunu kestiriyorum. Böyle geç dönmesi için de sanırım postaya da telgrafta gece içinde çalışıyor olmalı. Onu buradan bir parmaklığın arkasında alpaka kollukları ve katife takkesiyle mektupları pullayarak, ayırarak, telgrafların mavi şeritlerini makaralarından çıkararak uykuya ya da eğlenceye dalan Paris'e bütün ertesi günkü işleri hazırladığını görüyorum. Ama hayır, böyle değilmiş. Ocağın küçük alevi odayı yoklarken duvara asılmış kocaman fotoğrafları aydınlatıyor. Karanlıktan hemen yaldızlı çevreler içinde görkemli harmanileri bürünmüş İmparator August, Muhammed, Roma Şövalyesi ve Ermenistan Valisi Felix. Taçlar, miğferler, kefiyeler ortaya çıkıyor. Bütün değişik başlıkların altında hep aynı ağırbaşlı ve dikbaş, ev sahibinin yesin diye bu mis kokulu çorbanın sıcak küller üstünde için için pişip kaynadığı o mutlu soylunun başı. Ah, o peynir çorbasının güzel kokusu! Kuşkusuz değil, o posta memuru falan değil. O bir imparator, bir dünya egemeni, haftanın her gecesinde Odya'nın kubbesini çın çın çınlatan ve korumanlar yakalayın şunu deyince onların hemen buyruğa uydukları o tanrının sevgili kullarından biri. Şu anda orada ırmağın öbür yakasındaki sarayında bulunuyor. Ayağında yüksek ökçeli çarık, sırtında harmani, sütunlar arasında dolaşıyor, şiirler okuyor, kaşlarını çatıyor ve trajedilerin söylevlerinde canı sıkılmış gibi harmanisine sarınıyor. Gerçekten boş sıralar önünde oynamak öyle üzücü ki, hele trajedi gecelerinde Odyon salonu pek geniş, pek soğuk oluyor. Harmanisinin altında yarı donmuş imparator birdenbire bütün vücudunda sıcak bir soluğun dolaştığını duyumsuyor, gözü parlıyor, burun delikleri açılıyor. Eve dönünce odasını henüz sıcak, sofrayı kurulu, lambayı hazır ve bütün o küçük yuvasını özel yaşamlarında sahnedeki biraz savruk dumanlarının acısını çıkarmak isteyen sanatçıların o kent soylulara özgü titizliğiyle düzenli bulacağını düşünüyor. Tencerenin kapağını kaldırdığını ve çiçekli tabağına çorba doldurduğunu görür gibi oluyor. Ah, o peynir çorbasının güzel kokusu! Artık o andan sonra büsbütün başka bir adam oluyor. Harmanisinin düzgün kıvrımlarında, mermer merdivenlerinde, sütunların katılığında kendisini sıkan hiçbir şey kalmıyor. Canlanıyor, oyununa hız veriyor, olayı hızla sonuca götürüyor. Düşünün bir, ya ateş sönüverse? Zaman geçtikçe gözünde tüten şeyler biraz daha yakına geliyor ve kendisine öyle bir güç veriyor ki şaşılacak şey. Odyon'un havası ısınıyor. Orkestra koltuklarında uyuşukluktan kurtulan gedikli izleyiciler bu Merchant'ın özellikle son sahnelerde gerçekten olağanüstü olduğunu görüyorlar. Pek doğru. Oyunun sonunda hainlerin hançerlendiği, prenslerin evlendirildiği o kesin dakikalarda imparatorun yüzü öyle garip bir erinç ve mutluluk içinde ki o denli coşku ve tiratla karnı büsbütün acıkmış, kendisini odasında küçücük sofrasına oturmuş sanıyor ve peynir çorbası tam kıvamında pişip de sıcak sıcak sofraya gelince kaşığa takılan o güzelin beyaz iplikleri daha şimdiden görüyormuş gibi bakışları tatlı bir gülümsemeyle Cinna'dan Maksim'e gidip geliyor. Son kitap. Merdivende biri bana öldü dedi. Aslında çoktan beri bu kötü haberi işiteceğimi duyumsuyordum. Günün birinde bu kapıda böyle bir haberle karşılaşacağımı biliyordum. Ama yine de bu ölüm beni beklenmedik bir şeymiş gibi etkiledi. İçim burkulmuş, dudaklarım titreye titreye bu alçak gönüllü yazar evine girdim. Çalışma odası en geniş yeri kaplıyordu. İnceleme ve araştırma, baskı kurarak evin bütün rahatını, bütün aydınlığını kendisine ayırmıştı. Pek alçak, küçük bir karyola üzerine uzanmış yatıyordu. Kağıtla dolu masası, Sayfaların ortasında birdenbire kesilivermiş iri yazısı, henüz hokkanın içinde duran kalemi, ölümün nasıl ansızın geldiğini gösteriyordu. Karyolanın arkasında karalamalar ve dağınık kağıtlarla tıklım tıklım dolu meşe ağacından büyük bir dolap hemen başının üstünde aralık duruyordu. Çevrede hep kitap, kitaptan başka hiçbir şey yok. Her yerde, rafların üzerinde, iskemlelerin üzerinde, yazı masasının üzerinde kitap. Karyolanın ayak ucuna varıncaya dek her köşede, yerde, üst üste yığılı kitaplar. O, şurada masasına oturmuş, yazı yazarken bu tıkışıklık, bu tozsuz dağınıklık bakışlara hoş gelebilirdi. Çünkü o zamanlar bu dağınıklıkta yaşam, çalışma neşesi vardı. Ama şimdi bu cenaze odasında insanın içini burkuyordu. Yığın yığın çöken bu zavallı kitaplarda kalkıp gitmeye, rastlantının açık artırmalara, rıhtım boyundaki dükkan önlerine dağılmış, yelim ve amaçsız dolaşanların karıştırdığı o görkemli kitaplığında yitip gitmeye bir hazırlanış görülüyordu. Onu yatağında öpmüş, o taş gibi soğuk ve ağır alnının dudaklarıma değmesiyle sarsılarak ayakta kendisine bakıyordum. Birdenbire kapı açıldı. İçeriye yüklü, soluk soluğa bir kitapçı çırağı neşeyle girdi ve masanın üzerine henüz basım evinden çıkmış bir paket kitap koydu. "Başelin gönderiyor," diye bağırdı. Sonra karyolayı görünce geriledi, kasketini çıkardı ve sessiz sedasız çekilip gitti. Kitapçı Başelin'in bu bir ay gecikmiş, hastanın sabırsızlıkla bekleyip de ancak ölüsünün eline geçen kitap paketinde ürkütücü bir alay vardı. Zavallı dost. Son kitabıydı. En çok güvendiği kitabı. Daha o zamanlar ateşten titremeye başlayan elleri ne büyük bir titizlikle taslakları düzeltmişti. Basılan ilk kitabı görebilmek için nasıl da içi titremişti. Son günlerinde artık söz söylemeye gücü kalmayınca gözleri hep kapıya dikili kalıyordu. Basım evi işçileri, kalfaları, ciltçiler, bir kişinin yapıtına çalışan bütün o kalabalık bu acı ve bekleyiş dolu bakışları görmüş olsaydı, zamanında yani bir gün önce yetişmek ve can çekişene, taze kitap kokusunda ve harflerin temizliğinde kafasının içinde dağıldığını ve karanlığa girdiğini duyumsadığı o düşünceye yeniden kavuşma sevincini vermek için eller ibedi davranır, harfler çabucak sayfa, sayfalarda cilt olurdu. Dahası sapasağlamken de bu, yazarın asla bıkmayacağı bir mutluluktur. Yapıtının ilk kopyasını açmak, ona artık hep biraz belirsiz bulunduğu beynin o büyük kaynaşmasında değil de kitapta, kabartma halinde görmek ne hoş bir izlenimdir. Gençlikte bu, insanın gözlerini kamaştırır. Başına güneş vurmuş gibi harfler, mavi, sarı aylarla yansır. Daha sonraları bu yaratıcı sevincine biraz da üzünç, söylemek istenen sözleri söylememiş olmak, yazıklanması karışır. İçimizde yaşattığımız yapıt, bizi hep ortaya koyduğumuz yapıttan daha güzel gelir. Kafadan kalkıp ele varan bu akışla neler neler yiter gider. Kitabın özü, düşlemin derinliklerinde görülecek olursa, Akdeniz'in suları içinde yüzen küçük ayrımlar gibi dolaşan o güzel deniz analarına benzer ki, kumsala düştüler mi, birazcık sudan, yelin anında kuruttuğu rengi gitmiş birkaç damladan başka bir şey değildir. Ne yazık, zavallı Cun Payne'a son yapıtından ne böyle bir sevinç ne de böyle bir düşlem kırıklığı düşmüştü. Yastıkta uyuyan bu devinimsiz ve ağırbaşı, yanında da vitrinlerde görünecek, sokağın gürültüsüne günlük hayata karışacak, yoldan geçenlerin başlığını yazarın adıyla ve belediye dairelerinin üzünçlü defterine geçmiş ama açık renk kapak üstünde o kadar yüze gülen, o kadar iç açıcı duran aynı adla birlikte şöyle bir göz atıp okuyacakları, anılarında gözlerinin içinde alıp götürecekleri bu yepyeni kitabı görmek insanın yüreğini sızlatıyordu. Ruh ve beden bilmecesi bütünlüğüyle buradaydı. Toprağa gömülecek ve unutulacak olan o kas katı kesilmiş bedenle gözle görülen, canlı, belki de ölmez bir ruh gibi ondan ayrılan şu kitap arasındaydı. Yanı başımda ağlamaklı bir ses, yavaşça "Bana bir kitap vereceğine söz vermişti," dedi. Hemen döndüm ve altın gözlüklerin altında tanıdık, küçük, parlak, fıldır fıldır iki göz gördüm. Tanıdık diyorum ama yazı yazan dostlarım o hepinizin tanıdığıdır. Kitap meraklısıdır. Bir yapıtınızın çıktığı duyurulunca evinize gelip kapınızı kendisi gibi utanç ve yapışkan iki hafif buruşla çalan adamdır. Gülümseyerek kamburunu çıkararak içeriye girer, çevrenizde pervane gibi döner, size sevgili üstad der ve son kitabınızı alıp görmeden gitmez. Yalnızca son kitabınızı. Kendisinde öteki kitaplarınızın hepsi vardır da yalnızca sonuncusu yoktur. Herifi savmanın bir yolu. Öyle tam zamanında gelir, sizi sözünü ettiğim sevincin ortasında kitap göndermelerin, sunu yazılarını yazmanın kendinizden geçmişliğiniz sırasında öyle bir kıstırır ki. O inanılmaz adam. Ne o bir türlü açılmayan kapılar, ne o buz gibi soğuk karşılamalar, ne yel, ne yağmur, ne uzaklık, hiçbir şey onu yıldıramaz. Ona sabahleyin Pompe sokağında Fisi'nin o saygıdeğer yaşlısının küçük kapısını gözetlerken rastlanır. Akşam koltuğunun altında Sado'nun yeni bir dramıyla Marley'den döndüğü görülür. Böylece her gün bir yerde, her gün birinin peşindedir. Hiçbir şey yapmadan ömrünü, bir metelik harcamadan da kitaplığını doldurur. Doğrusu ta bu ölüm döşeğine dek gelebilmesi için bu adamda kitap tutkusunun ürkütücü boyutta olması gerekti. Sonunda sabrımı yitirerek kendisine "Peki, alın kitabı," dedim. Kitabı almadı. Sanki yuttu. Kitabı iyice cebine daldırdıktan sonra hiç kımıldamadan, konuşmadan, boynunu bükerek, üzgün bir edayla gözlüklerinin camlarını silerek olduğu yerde kaldı. Acaba ne bekliyordu? Kendisini alıkoyan neydi? Belki biraz utanma, hemen kalkıp gitmenin güçlüğü, sıkıntısı. Sanki yalnızca bunun için gelmemiş miydi? Öyle değilmiş. Masanın üstünde, yarı açılmış sarma kağıdının içinde, tam amatör işi, kalın ciltli, uçları kesilmemiş, geniş kenarlı, bölüm başları çiçekli, süslü birkaç kitap gözüne ilişmişti ve dalgın bir durumda olmasına karşın aklı, düşüncesi, gözü hep oradaydı. Zavallı, neredeyse şaşı olacaktı. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak takanağı ne bela şeymiş. Ben de sanki üzüntümden sıyrılmış, ölünün baş ucunda oynanan bu dokunaklı küçük komediyi gözyaşlarımın arasından izlemeye başlamıştım. Meraklı, yavaşça, hiç sezilmeyen kıpırdamalarla masaya yaklaştı. Elini sanki rastgeleymiş gibi ciltlerden birinin üstüne koydu. Kitabı çevirdi, açtı, kağıdını yokladı. Gittikçe gözleri parlıyor, yanaklarına kan geliyordu. Kitap büyüsünü, etkisini gösteriyordu. Nihayet dayanamayarak kitaplardan birini aldı, bana yavaşçacık "Monsieur de Saint-Beuve için," dedi. Telaş ve şaşkınlık içinde elinden alırlar korkusu ve belki de Monsieur de Saint-Beuve'ye götürmek için aldığına beni iyice inandırmak amacıyla pek ağırbaşlı, anlatılması olanaksız bir ciddilikle "Fransız Akademisi üyelerinden," diye ekledi ve gözden uzaklaştı. Satılık ev. Kapının üstüne geniş aralığından küçük bahçenin kumuyla yolun toprağı birbirine karışan, yerine tıpatıp oturmamış tahta bir kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yerlerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı. Satılık ev. Çevrede öylesine bir sessizlik vardı ki bu levhadan evin bomboş olduğu anlamı da çıkarılabilirdi. Ama yine de evin içinde oturanlar vardı. Duvarı biraz aşan tuğla bacadan süzülen birazcık mavim tırak duman, tıpkı bu yoksul ateşin dumanı gibi gizli, çekingen ve üzünçlü bir varoluşu açığa vuruyordu. Sonra kapının sallanan kanatları arasından bir açık artırmayı, bir göçü gösteren o bakımsızlık, boşluk, karma karışıklık yerine pek düzgün sıralanmış taflanlı yollar, üstleri yuvarlak kesilmiş tüneller, havuzun yanında sulama kovaları, eve dayalı bahçıvan gelişleri görünüyordu. Ev küçük bir merdivenle o bayır aşağı arsası üzerinde dengesini bulmuş, birinci katı gölgeye, yer katı ise güneşe gelen bir köy evinden başka bir şey değildi. Güneşli yanından bakılınca bir limonluğa benziyordu. Basamaklar üzerinde üst üste duran cam fanuslar, boş, devrilmiş çiçek saksıları, sıcak ve ak kumun üstüne sıralanmış mine çiçeği ve ıtır saksıları vardı. Aslında 2-3 büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi. Dalları demir tellerle yelpaze gibi tutturulmuş ya da çardağa sarılmış yemiş ağaçlarının Meyveler daha irileşsin diye biraz yaprakları budanmıştı. Sırık üzerinde çilekler, nohutlar da vardı. Bütün bunların arasında, bu düzen ve bu sessizlik içinde, bütün gün bahçe yollarında dolaşan, sabahın serin saatlerinde tarlalara su veren, dalları ve kenarları kesen ve ayıklayan hasır şapkalı yaşlı bir adam. Bu adam köyde kimseyi tanımıyordu. Köyün biricik sokağında her kapıda duran ekmekçinin arabasından başka kendisini ziyarete gelen yoktu. Hepsi de pek verimli, meyve bahçesi olmaya pek elverişli böyle bayır üstü toprak peşinde koşan bazı kimseler ara sıra levhayı görünce duruyorlar ve kapıyı çalıyorlardı. Önce evden ses seda çıkmıyordu. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam kızgın kızgın kapıyı aralıyordu. Ne istiyorsunuz? Ev satılık mı? Adamcağız kendini sıkarak evet diyordu. Satılık. Ama haberiniz olsun çok para istiyorlar. Hemen kapıyı örtmeye hazır eliyle de içeriye girmesinler diye yolu kapıyordu. Bakışları o kadar öfkeli oluyordu ki daha gözleriyle sizi kovuyor ve bir ejderha gibi sebze tarlalarına ve kum döşeli küçük avlusuna bekçilik ederek kapı aralığından uzaklaşmıyordu. O zaman alıcılar nasıl bir deliye çattıklarını hem evini satılığa çıkarmanın hem de aman alıcı çıkmasın diye üzerine titremenin ne biçim bir delilik olduğunu düşüne düşüne yollarına koyuluyorlardı. Bir gün bu işin aslını öğrendim. Küçük evin önünden geçerken pek coşkulu bir konuşma, bir tartışma gürültüsü duydum. Satmalısınız baba, satmalısınız. Bize söz verdiniz. Yaşlı adamın sesi titreye titreye, elbette çocuklarım, benim istediğim de o. Elbette, işte levha bile astım. Böylece Paris'te küçük birer dükkan sahibi olan oğullarıyla gelinlerinin kendisini bu pek sevdiği yeri elden çıkarmaya zorladıklarını öğrendim. Neden bilmiyorum. Yalnız şu var ki bunlar işin pek sürüncemede kaldığı kanısına varmışlardı. O günden sonra düzenli olarak her pazar gelip zavallıyı sıkıştırmaya, verdiği sözü tutsun diye zorlamaya başladılar. Toprağın bile bütün bir hafta sürülmekten, ekilmekten yorgun düşüp dinlendiği pazar günlerinin o derin sessizliğinde olup bitenleri sokaktan pek güzel duyuyordum. Dükkancılar bir yandan kuka oynarken bir yandan da aralarında konuşuyorlar, tartışmaya dalıyorlardı. Bu cırlak seslerde para sözcüğü birbirine çarpan kaydırak taşları gibi çınlıyordu. Akşam olunca herkes gidiyordu. Yaşlı adam onları uğurlamak için yolda birkaç adım birlikte yürüdükten sonra hemen geri dönüyor, tam bir hafta rahat edeceğini düşünerek keyifli keyifli kocaman kapısını kapıyordu. Bir hafta süreyle ev yine sessizliğe gömülüyordu. Güneşte yanan küçük bahçeden ağır adımlar altında ezilen ya da tırmıkla düzeltilen kumların çıtırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Ama yine haftadan haftaya yaşlı adam biraz daha sıkıştırılıyor, biraz daha sıkıntıya sokuluyordu. Dükkancılar her yola başvuruyorlardı. Adamcağızı kandırmak için küçük çocuklarını birlikte getiriyorlardı. Elbette ev satılınca gelip bizimle birlikte oturacaksınız büyük baba. Göreceksiniz, hep bir arada ne güzel günler geçireceğiz. Arkasından da gizli kapaklı fiskoslar, bahçe yollarında bir türlü bitmek bilmeyen gezintiler, yüksek sesle hesap kitaplar. Bir seferinde kızlardan birinin kulübe 10 para etmez, yıkıcıya vermekten başka bir şeye yaramaz diye bağırdığını işittim. Yaşlı adam hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. Kendisinden sanki ölmüş gibi, evinden de sanki yıkıcıya verilmiş gibi söz ediyorlardı. O gözleri yaş içinde kaburnu çıkararak geçerken alışkanlıkla koparılıp atılacak bir dal, şurasına burasına dokunulacak bir yemiş arayarak dolaşıyordu. Yaşamının bu küçük toprak parçasına kök saldığı o kadar açıktı ki, hiç kimsenin hiçbir zaman kendisini bu yerden söküp koparmaya gücü yetmeyecekti. Nitekim ne derlerse desinler, yola çıkma gününü hep erteye bırakıyordu. Yazın henüz ham ham kokan biraz mayhoş meyveleri, kirazları, frenk üzümleri olgunlaşmaya yüz tutunca kendi kendine ürünü bekleyelim diyordu. Sonra hemen evi satarım. Fakat ürün alınınca ağaçlarda kiraz kalmayınca şeftalilere, sonra üzümlere, üzümlerden sonra da hemen hemen kar altında toplanan o güzelim muşmulalara sıra geliyordu. Derken kış bastırdı. Kırlar kapkara, bahçe bomboştu. Artık ne geçen var ne de alıcı. Dahası pazar günleri dükkancılar bile uğramıyordu. Yağmur ve sert yerle ters yüz olan o anlamsız levha yol üstünde sallana dursun, yaşlı adamın önünde rahat rahat tohumluğunu hazırlayacak, yemiş ağaçlarını budayacak 3 koca ay vardı. Sonunda sabırları tükenen ve babalarının alıcıları kaçırmak için elinden geleni yaptığını kanısına varan çocuklar bir çıkar yol buldular. Gelinlerden biri gelip eve yerleşti. Bu, daha sabah sabah süslenip büzlenen, alışverişe alışkın kimseler gibi güler yüzlü, yapmacıktan hoşlanan, dal kavukçusuna tatlı dilli bir dükkancı karısıydı. Sanki yol onunmuş gibi kapıyı ardına kadar açık tutuyor, yüksek sesle konuşuyor ve gelip geçenlere "Buyurun bakın, satılık ev var" demek istiyormuş gibi gülümsüyordu. Artık zavallı yaşlı adamda rahat huzur kalmamıştı. Kimi zaman kadının orada olduğunu unutmaya çalışarak bir ayakları çukurda olup da ölüm korkusunu bastırmak için tasarlar düşünmekten hoşlanan kimseler gibi sebze tarlalarını belliyor, yeniden tohum atıyordu. Dükkancı kadın peşini hiç bırakmıyor ve adamcağızın başının etini yiyordu. "Aman neye yarar ki? Eller için mi bu kadar zahmete giriyorsunuz?" Yaşlı adam yanıt vermiyor ve şaşırtıcı bir dirençle işine sarılıyordu. Bahçeyi kendi haline bırakmak, onu gözden çıkarmak, dahası elden çıkarmaya başlamak demekti. Bundan dolayı ne yollarda bir avuç ot, ne de gül fidanlarında bir tutam arsız bırakıyordu. Zaman geçiyor, eve bir türlü alıcı çıkmıyordu. Savaş zamanıydı. Kadın istediği kadar kapıyı açık tutsun, istediği kadar yola göz süssün, göç arabalarından başka bir şey geçmiyor, içeriye tozdan başka bir şey girmiyordu. Gün geçtikçe kadın biraz daha huysuz oluyordu. Paris'te işinin başına dönmesi gerekiyordu. Kayınbabasına pek acı sistemlerde bulunduğunu, onunla kavga eder gibi konuştuğunu, kapıları kütlederek kapadığını duyuyordum. Yaşlı adam hiçbir şey söylemeden boynunu büküyor, bezelyelerinin filiz verdiğini, satılık ev levhasının hep aynı yerde olduğunu görerek kendini avutuyordu. Bu yıl yazlığa gelince evi yine eski yerinde buldum. Ama ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı. Yırtılmış, çürümüş, duyurularsa duvar boyunca sarkıp duruyordu. Artık iş bitmiş, ev satılmıştı. Koyu renkli koca kapının yerinde yuvarlak tepeliyle henüz yeşile boyanmış bir kapı, aradan bahçe görünen kafes kafes oymalı bir kapı bulunuyordu. Artık o eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı. Ortada kent soylu beğenisine uygun bir çiçek tarhı, çimen ve şelale dağınıklığı vardı. Merdiven sağlığının önünde sallanıp duran madensel bir büyük yuvarlak bütün bu görünümü yansıtıyordu. Bu yuvarlakta bahçe yolları çiğ renkli çiçek şeritlerine dönmüştü ve 2 yayvan figür alabildiğine genişliyordu. Bir bahçe koltuğuna gömülmüş, ter içinde kıpkırmızı şişman bir adamla bahçe kovasını kaldırarak "Kına çiçeklerine 14 kova su verdim" diye bağıran soluk soluğa dev anısı gibi bir kadın. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi. Henüz boya kokan bu onarım görmüş köşecikte biri piyanoda bütün gücüyle tanınmış kadriller ve dans polkaları çalıp duruyordu.